Ayrım 7.
14. Ne Fertari gözyaşlarını zorlukla tutabildi. Korktuğu başına gelmişti. Sakin bir hayat yaşamayı düşlediği halde kendini korkunç bir dalgaya kaptırmıştı. Taç giyme töreninin hemen ardından Ramses'ten ayrılmak zorunda kalmış, büyük bir kraliçe sıfatıyla kendisine bağlı olan tapınakları, okulları ve dokuma atölyelerini ziyaret etme sorumluluğunu yüklenmişti. Tuya Nefertari'yi kraliçenin topraklarının yöneticilerine, genç kızların eğitimini yapan haremlerin müdürlerine, mal ve mülkünün yönetimiyle görevlendirilmiş katiplere, yeryüzündeki yaratıcı enerjisinin korunmasına yönelik Tanrı'nın eşi ayinlerini yapacak olan rahip ve rahibelere tanıttı. Nefertari günlerce nefes almaya fırsat bulamadan oradan oraya götürüldü. Yüzlerce insanla karşılaşmak, her biri için uygun düşecek sözleri bulmak, dudaklarından gülümsemeyi eksik etmemek ve en ufak bir yorgunluk belirtisi göstermemek zorunda kaldı. Her sabah berber, makyajcı, manikür ve pedikürcüler kraliçeyi ellerine geçiriyor ve onu bir önceki günden daha güzel yapıyorlardı. Mısır'ın mutluluğu Ramses'in gücü kadar Nefertari'nin güzelliğine de bağlıydı. Nefertari son derece zarif elbisesi ve belindeki kemeriyle kraliçelerin en çekicisi olarak görünüyordu. Yorgun düşen genç kadın alçak bir yatağın üzerine uzandı. Bu akşam yine onuruna düzenlenecek davete gitmeyi gerektirecek cesareti kendinde göremiyordu. Hafif karanlıklaşan odanın içinde Tuya'nın silüeti belirdi. ''Keyifsiz misin Nefertari?'' ''Gücüm tükendi.'' Seti'nin dul eşi yatağın kenarına oturdu ve genç kadının sağ elini avuçlarının arasına aldı. ''Ben de senin gibi bu deneylerden geçtim. Seni iki ilaç iyileştirir. Kuvvet verici bir şurup ve Ramses'e babasından miras kalan o çekici güç. Ben kraliçe olmak için yaratılmamışım. Ramses'i seviyor musun? Canımdan çok. Bu durumda ona ihanet edemezsin. O bir kraliçeyle evlendi. Kocasının yanında mücadele edecek olan bir kraliçeyle. Ya yanıldıysa? Yanılmadı. Aynı yorgunluk ve bezginlik anlarını benim yaşamadığımı mı sanıyorsun? Kralın eşi kraliçeden beklenen şeyler bir kadının gücünü aşar. Mısır kırıldığından bu yana hep böyle olmuştur. Bundan başkası da istenemez. İçinizden hiç vazgeçmek gelmedi mi? Başlangıçta günde 10 kez, 100 kez. Seti ile bir başka kadını seçmesi ve beni ötekinin yanında ikinci eş olarak kabul etmesi için yalvardım. Yanıtı her zaman aynı oldu. Beni kollarının arasına aldı, yüreğime su serpti. Ama hiçbir biçimde de yükümü hafifletmedi. Ramses'in güvenine layık değilim. Ne dersiniz? İyi ki bu soruyu sordun. Çünkü onun cevabını vermek bana düşer. Nefertari'nin bakışlarına bir tedirginlik yerleşti. Tuya'nınkiler ise titremedi bile. Saltanat sürmeye mahkum edildin Nefertari. Talihine karşı mücadeleyi bırak. Irmakta yüzer gibi bırak kendini onun akıntısına. Ameni ile Rom 3 günden az bir sürede Ramses'in talimatına uygun olarak Teb kentinde derinlemesine bir reform hareketini ele aldılar. Ramses küçük büyük demeden belediye başkanından su haznesi görevlisine kadar bütün devlet memurlarıyla görüştü. Memphis'ten uzakta oluşu ve Seti'nin kuzeydeki mevcudiyeti nedeniyle güneyin bu büyük kenti giderek daha özerk bir yönetim sürdürüyordu. Amon baş rahibi tapınağındaki hudutsuz zenginliğin verdiği güçle kendisini bir tür hükümdar olarak görüyor, kararnameleri kralınkilerden daha çok önemseniyordu. Ramses her birini dinleyerek böyle bir durumun nedeni tehlikeli olduğunun farkına vardı. Bu duruma ilgisiz kaldığı takdirde yukarı ve aşağı Mısır farklı, hatta birbirleriyle ters düşen iki ülke olacak ve bu bölünme felaketle sonuçlanacaktı. Cılız Ameni ile Göbekli Rom, işbirliği yaparken hiçbir güçlükle karşılaşmadılar. Farklı insanlar olmakla birlikte birbirlerini tamamlıyorlardı. Ramses'in kişiliğine karşı büyük bir saygı duyuyorlar ve onun doğru yolda olduğuna inanıyorlardı. Saray eşrafından gelen tüm kişisel istekleri reddetmişler, uyuşukluk içindeki hiyerarşiyi altüst etmişler ve kralın onayladığı hiç kimsenin beklemediği bir yılın tayini gerçekleştirmişlerdi. Taç giyme töreninden 15 gün sonra Teb tam bir karmaşa içindeydi. Kimileri yeteneksiz birinin, kimileri ise avcılığa ve bedensel başarılara kendini kaptırmış bir delikanlının iktidara geldiğini söylüyordu. Oysa Ramses sarayından çıkmamış, incelemelerini ve kararlarını çoğaltarak Seti'ye layık bir sertlikle otoritesini gösteriyordu. Ramses tepkileri bekledi. Ama tepkiler gelmedi. Şaşkınlığa uğrayan Tep büyük bir suskunluğa gömüldü. Kralın davet ettiği vezir bir başbakan gibi çok uysal davrandı ve geciktirmeksizin uygulamak için majestelerinin direktiflerini not etmekle yetindi. Ramses ne Amini'nin gençlere özgü coşkunluğunu ne de Rom'un neşeli hoşnutluğunu paylaştı. Bu kadar süratli hareket etmesi karşısında şaşıran düşmanları ne yenilmiş ne de yok olmuştu. Sadece geri çekilip daha büyük bir güçle saldıracakları zamanı bekliyorlardı. Kral açık açık savaşmayı kapalı kapılar ardında kurulan gizli ittifaklara yeğlerdi. Ama bu çocuksu bir dilekten başka bir şey değildi. Her akşam gün batmadan önce Ramses, 20 kadar bahçıvanın çiçek tarhalarını suladığı ve gece serinliğinde ağaçlara su taşıdıkları bahçenin yollarında geziniyordu. Solunda mavi kantaron çiçeklerinden yapılmış kolyesiyle sarı köpeği, gece bekçisi, sağında iri yapılı arslan, katil ile birlikte çevik adımlarla yürüyordu. Ve bahçenin girişinde majestelerinin muhafız birliğinin komutanı Sardunyalı Seremana. Bir asmanın altına oturmuş, en ufak bir tehlike anında müdahale edebilmek için hazır bekliyordu. Ramses bahçesindeki çınarları, nar ağaçlarını, incir ağaçlarını, avokadoları ve çiçekleri büyük bir şefkatle seviyordu. Bu ağaçlar insanı ruhen dinlendiren bahçeyi cennete çeviriyordu. Bütün Mısır, farklı cinslerin uyum içinde yaşayacağı bir barış limanına neden benzemesindi? O akşam Ramses küçük bir çınar fidanı dikti. Kökünün çevresine toprak doldurdu ve fidanı özenle suladı. Majesteleri 15 dakika kadar bekledikten sonra başka bir testi suyu damla damla dökmelisiniz. Bu sözleri söyleyen bahçıvanın yaşını kestirmek olanaksızdı. İki ucundan su dolu toprak kaplar sarkan bir omuz sırığı taşıyordu. Ensesinde sırığın yaptığı belli olan bir yaranın izleri görünüyordu. Ramses, aklı uygun bir öğüt, dedi. Senin adın ne? Necem. Yumuşak huylu demek. Evli misin? Bu bahçeyle, ağaçlarla, bu bitkiler ve çiçeklerle evlendim. Onlar benim ailem, atalarım ve torunlarım. Diktiğiniz çınar fidanı sizden sonra da yaşayacak. Bilgeler gibi 110 yılda yaşasanız. Ramses gülümseyerek, kuşkun mu var, diye sordu. Kral olmak ve bilgi olarak kalmak kolay değil herhalde. İnsanlar kötülüğe eğilimli ve hilecidir. Sen de beğenmedin bu ırktan değil misin? Yoksa sen bu kusurlardan uzak mı kaldın? Kesin olarak söylemeye cesaret edemem majeste. Çırak yetiştirdin mi? Bu benim işim değil, bahçıvan başının görevi. Bahçıvan başı senden daha mı bilgili? Nasıl bilebilirim? Buraya hiç gelmez ki. Mısır'da yeterince ağaç bulunduğunu düşünüyor musun? Çoğalsa bile yeterli sayıda olduğu kabul edilemeyecek bir şey varsa o da ağaçlardır. Senin düşünceni paylaşıyorum. Bahçıvan, ağaç büyük bir armağandır, dedi. Canlıyken gölge verir, çiçek verir, öldüğünde de kerestesini. Onun sayesinde karnımızı doyurur, evlerimizi yaparız. Yapraklarının altında oturduğumuz zaman ılık kuzey rüzgarı eserken mutluluk anlarının tadını çıkarırız. Öyle bir ağaçlar ülkesi düşünüyorum ki o ülkenin sakinleri kuşlar ve yeniden doğan ruhlar olsun. Ramses, bütün eyaletlerde çok sayıda ağaç diktirmek niyetindeyim, diye açıklamada bulundu. Hiçbir köy meydanı gölgeden yoksun olmasın. Yaşlılar, gençler orada karşılaşsınlar. Gençler yaşlıların sözlerini dinlesin. Tanrılar sizden yana olsun majeste. Bir hükümetin bundan daha iyi bir programı olamaz. Bunu gerçekleştirmek için bana yardım eder misin? Ben mi? Ama... Tarım Bakanlığı'nın büroları çalışkan ve becerikli katiplerle dolu. Ama bana doğayı seven ve sırtlarını sezinleyerek onlara yön verebilecek bir adam gerekli. Ben basit bir bahçıvanım majeste. Sende mükemmel bir tarım bakanı olma yeteneği var. Yarın sabah saraya gel. Ve Amini'yi görmek istediğini söyle. Ona senden söz edeceğim. Yöne görevlerine alışman için sana yardımcı olacak. Ramses şaşkınlıktan donup kalan Necem'i bırakarak uzaklaştı. Yürürken geniş bahçenin dip tarafında, iki incir ağacının arasında ince ve beyaz silüet gördüğünü sandı. Bu sihirli yerde az önce bir tanrıça mı görünmüştü? Adımlarını sıklaştırarak yaklaştı. Silüet kımıldamadı. Batan güneşin yumuşacık aydınlığının içinde siyah saçlar ve uzun beyaz bir elbise parlıyordu. Nasıl olur da bir kadın bu kadar güzel, çekici ve aynı zamanda ulaşılması çok güç biri olabilirdi? Nefertari! Kadın ona doğru atıldı ve kendini onun kollarına bıraktı. Kaçmayı başardım diye itiraf etti. Bu akşamki Lavta konseri sırasında annen beni temsil etmeyi kabul etti. Beni unutmuş muydun? Ağzın bir lotus goncası gibi ve dudakların büyüler fısıldıyor. Ama ben onları öpmek için çılgınlar gibi arzu duyuyorum. Öpüşmeleri bir gençlik pınarı oldu. Tek bir vücut olmuşçasına sarılarak yeniden canlandılar. Ramses, saçlarının tuzağına düşmüş olan vahşi bir kuş gibiyim, dedi. Kokuları beni sarhoş eden bin çiçekli bir bahçeyi keşfettirdin bana. Nefertari saçlarını çözdü. Ramses, keten elbisesinin askılarını Nefertari'nin omuzlarından indirdi. Güzel kokulu ve sessiz bir yaz akşamının ılıklığı içinde birleştiler. 15. Güneşin ilk ışınları Ramses'i uyandırdı. Hala uyumakta olan Nefertari'nin sırtını okşadı ve ensesini öptü. Karısı gözlerini açmadan onu kucakladığı güçlü gövdesine sarıldı. Çok mutluyum. Sen kendin bir mutluluksun Nefertari. Bir daha böyle uzun süre ayrı kalmayalım. Senin de benim de başka çaremiz yok. İktidarın gerekleri mi bizim yaşantımızı yönlendirecek? Ramses karısını kuvvetle kucakladı. Yanıt vermiyorsun. Çünkü yanıtı biliyorsun Nefertari. Sen kralın yüce eşisin, ben de firavunum. En gizli hayallerimizde bile bu gerçekten kurtulamayız. Ramses kalktı, pencereye doğru yürüdü. Ve yaz güneşinin altında yeşermiş tepkırlarını seyretti. Seni seviyorum Nefertari. Ama aynı zamanda Mısır'ın eşiyim. Bu toprakları verimli kılmak ve insanları mutlu etmek zorundayım. Mısır'ın sesi beni çağırdığı zaman kayıtsız kalma hakkına sahip değilim. Yapılacak bu kadar çok mu iş var? Kral olmadan önce sakin bir ülkeyi yöneteceğimi sanıyordum. Oysa bu ülkede sıradan insanların yaşadığını unutmuşum. Onlara Maat yasasını ihanet etmek, babamın ve atalarının eserini yıkmak için birkaç hafta yeter. Uyum hazinelerin en dayanıksızıdır. İşleri biraz gevşetecek olsam, kötülük ve karanlıklar ülkeye sahip olur. Nefertari de kalktı, çırılçıplaktı, Ramses'e sarıldı. Hoş kokulu vücuduna dokunur dokunmaz Ramses tam bir uyum içinde olduklarını anladı. Yatak odasının kapısı hızlı hızlı çalındı. Ardından kapı açıldı. Saçı başı dağınık Amini odaya daldı. Ama kraliçeyi görünce arkasını döndü. Durum kötü Ramses, çok kötü. Sabahın köründe beni rahatsız edecek kadar mı? Gel, bir dakika bile kaybedemeyiz. Yıkanıp kahvaltı edecek zamanı da mı vermeyeceksin bana? Bu sabah olmaz. Ramses, Amini'nin görüşlerini yabana atmazdı. Hele kendisine hakim olmasını bilen genç sekreterin soğukkanlılığını kaybettiği zamanlardı. Kral iki atın çektiği arabasını kendisi kullanıyordu. Ardından gelen arabada da Seremana ile bir okçu vardı. Arabanın yolculuğundan rahatsız olmasına karşın Ameni, Ramses'in acele edişine sevinmişti. Karnak kale duvarlarındaki kapılardan birinin önünde durup arabalardan indiler. Önlerindeki dikili taşın üzerindeki her geçen okuma yazma bilen vatandaşın anlayabileceği hieroglifi okudular. Amini, bak dedi. Üçüncü satıra bak. Üç hayvan postundan oluşan işarete baktılar. Doğum anlamına gelen ve üç hayvan postundan oluşan ve Ramses'i ışığın oğlu diye gösteren bu işaret kötü kazınmıştı. Bu kusur onun koruyucu büyüsünü kaybettiriyor ve firavunun gizli varlığını incitiyordu. Ruhen çökmüş görünen Amini, araştırdım, dedi. Aynı hata heykellerin kaidelerinde ve herkesin gördüğü dikili taşlarda da tekrarlanmış. Bunda bir kasıt var Ramses. Bunu kim yapmış olabilir? Amon'un baş rahibiyle heykel tıraşları. Senin taç giydiğini ilan eden bildirileri kazıma görevi onlara verilmişti. Sen kendi gözlerinle görmeseydin bana inanmayacaktın. İşaretin kötü kazılması bildirinin genel anlamında bir değişiklik yaratmasa bile olay ciddiye alınacak kadar önemliydi. Ramses, heykeltıraşları getirdi diye emretti. Hatalarını düzeltsinler. Suçluları mahkemeye vermeyecek misin? Onlar sadece verilen emirlere uydular. Amon başrahibi rahatsız. Bu nedenle sana saygılarını sunmaya gelemedi. Bu önemli kişi aleyhinde elinde kanıtlar var mı? Suçluluğu apaçık. Ameni, apaçıklıklardan sakın. Cezasız mı bırakılacak? Ne kadar zengin olursa olsun o senin hizmetkarın. Onun mal varlığı hakkında ayrıntılı bir rapor hazırla. Rom yeni görevlerinden şikayet edecek durumda değildi. Sarayın temizliğini sağlamak için bu konuda ciddi ve işine titiz adamların tayinlerini yaptıktan sonra dikkatini 3 kedi, 2 ceylan, 1 sırtlan ve 2 kül rengi turna kuşunu barındıran kraliyet hayvanat bahçesi üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bir tek hayvan onun kontrolünün dışındaydı. Firavun'un sarı köpeği gece bekçisi, saray gölündeki balıkları avlama gibi can sıkıcı bir alışkanlık elde etmişti. Hırsızlık Ramses'in koruyucu aslanının bakışları altında yapıldığı için hiç kimse müdahale edemiyordu. Rom sabahın erken saatinde ağır bir papirüs sandığını taşımak için Ameni'ye yardım etmişti. Bu sıska katip çok az yemek yediği ve gecede sadece 3-4 saat uyuduğu halde bunca enerjiyi nereden buluyordu? Yorulmak nedir bilmeyen bu adam zamanının büyük bölümünü ağzına kadar belge yığılı odasında hiçbir bezginlik belirtisi göstermeden geçiriyordu. Ameni Ramses'le birlikte bir odaya kapanırken Rom'da günlük mutfak denetimine çıktı. Firavun'un sağlığı, dolayısıyla bütün ülkenin sağlığı yemeklerin kalitesine bağlı değil miydi? Ameni sehpaların üzerine birçok papirüsü yaydı. Sesinde yaptığı işten gurur duyduğu hissedilen bir tonla, ''İşte araştırmalarımın sonucu.'' dedi. ''Bunları elde etmek zor mu oldu?'' ''Hem evet hem hayır. Karnak'ta görevli idareciler ziyaretimden ve sorularımdan hoşlanmadılar. Ama söylediklerini doğrulamak için yaptığım girişimleri önleme cesaretini gösteremediler.'' Karnak çok mu zengin? Evet öyle. 80 bin görevli, taşrada faaliyet halinde olan ve tapınağa bağlı 46 şantiye, 450 bahçe, meyvelik ve bağ, 420 bin baş hayvan, 90 gemi ve doğrudan doğruya Mısır'ın en büyük tapınağı hesabına çalışan çeşitli büyüklüklerde 65 kasaba ya da köy. Baş rahip, katiplerden ve köylülerden oluşan gerçek bir orduya hükmediyor. Bu tutanağa başka bir şey de katmak gerekir. Tanrı Amon'un ve din adamlarının tüm mal varlığının sayımı yapılacak olsa, 6 milyon büyükbaş hayvan, 6 milyon keçi, 12 milyon eşek, 8 milyon katır ve birkaç milyon kümes hayvanı da elde ederiz. Amon zaferler tanrısı ve imparatorluğun koruyucusudur. Kimse bunu inkar etmiyor. Ama onun rahipleri sonuçta birer insan. Ellerine bir servet emanet edildiği zaman kolaylıkla yoldan çıkabilirler. Soruşturmamı daha derinleştirecek zamanım olmadı ama endişeliyim. Kesin bir nedenin var mı? Teb'deki önemli kişiler kral ile kraliçenin bir an önce kuzeye doğru gitmelerini sabırsızlıkla bekliyor. Yani majesteleri, siz onların huzurunu bozuyor ve her zamanki oyunlarını altüst ediyorsunuz. Sizden Karnak'ı zenginleştirmenizi ve onun Amon başrahibi kendini Güney'in kralı olarak ilan edinceye ve Mısır'dan ayrılıncaya kadar devlet içinde devlet gibi gelişmesini istiyorlar. Bu Mısır'ın ölümü demek olur Ameni ve halk içinde sefalet. Bana zimmetine para geçirdiğini kanıtlayacak çok kesin deliller gerek. Amon başrahibi aleyhine bir şey yapacaksam yanılgıya düşmemek zorundayım. Bu işle ben ilgilenirim. Seremana'nın huzuru kaçmıştı. Memphis'te Meneleos'un Yunanlı askerlerinin düzenlediği suikastten beri Ramses'in yaşamının tehlikede olduğunu biliyordu. Evet, barbarlar Mısır'dan ayrılmışlardı ama tehlike ortadan kalkmış değildi. Bu yüzden hiç aralık vermeden hassas noktalar olarak nitelendirilen Teb Sarayı'nı, ordu genel karargahını, polis müdürlüğünü ve seçkin birliklerin bulunduğu kışlayı gözetliyor, faaliyetlerini dikkatle inceliyordu. Bir isyan çıkacak olursa bu hassas noktalardan başlayacağını biliyordu. Eski bir korsan olan Sardunyalı sadece kendi ön sezisine güveniyordu. İster üst rütbeli subay olsun, ister bir acemi nefer, herkesten kuşkulanıyordu. Birçok durumda sağ kalabilmenin tek yolu, dost gibi görünen düşmana ilk darbeyi vuran olmaktı. Seramana çok ağır gövdesine rağmen bir kedi kadar çevikti. Görünmeden gözlem yapmaktan ve iki kişinin konuşmasını suçüstü yakalamaktan hoşlanıyordu. Hava sıcaklığı ne olursa olsun madeni bir zırh takıyordu. Kemerinde de bir hançerle ucu çok sivri kısa bir kılıç bulunduruyordu. Kıvırcık bıyıkları ile favorileri yüzüne istediği gibi kullanmasını bildiği korkunç bir ifade veriyordu. Ordu subaylarından muvazzaf olanların çoğu varlıklı ailelerin çocuklarıydı ve Ramses'ten nefret ediyor, özel muhafız kıtasının komutanlığını neden böyle bir barbara teslim ettiğini bir türlü anlamıyorlardı. Seramana onlara hiç kulak asmıyordu. Sevilmek hiçbir işe yaramazdı ve insanı komutanına hizmet edecek yetenekli bir savaşçı olarak eğitemezdi. Üstelik Ramses iyi bir komutan, idare etmesi zor ve tehlikeli uçsuz bucaksız bir geminin kaptanıydı. Kısacası Sardunyalı korsan görevinden çok memnundu ve onu korumakta kararlıydı. Lüks villası, turunç gibi yuvarlak göğüsleri olan nefis Mısırlı kadınlar ve iyi yemekler onun için yeterli olmuyordu. Hiçbir şey bir çarpışmada gücünü ve değerini göstermenin yerini tutamazdı. Sarayın muhafız birliği ayda 3 kez değiştiriliyordu. Ayın 1'i, 11'i ve 21'inde. Askerlere şarap, et, pasta ve ücret karşılığında tahıl veriliyordu. Her nöbet değişiminde Seramana askerlerini inceliyor, gözlerini gözlerine dikiyor ve her birine yapacakları görevi bildiriyordu. En ufak bir disiplinsizlik, en ufak bir gevşeklik dayakla cezalandırılıyor, er kıtasına geri gönderiliyordu. Sardunyalı tek sıra halinde toplanan erlerin önünden yavaş yavaş geçti. Biraz sinirli görünen sarışın bir delikanlının önünde durdu. ''Nereden geldin?'' ''Delta'nın bir köyünden komutanım.'' ''Hangi silahı yeğlersin?'' ''Kılıcı.'' ''Şunun tadına bak, susuzluğunu gider.'' Seramana içinde anasonlu şarap bulunan matarayı sarışın delikanlıya uzattı. Asker şarabı 2 yudumda içti. ''Sen kralın bürosuna giden koridoru gözetleyecek ve gecenin son 3 saati boyunca hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceksin. Baş üstüne komutanım.'' Seramana silahların keskin ağızlarını inceledi. Erlerin duruşundaki yamuklukları ve üniformalarını düzeltti. Öteki erlerle de konuştu. Sonra her biri görevlerinin başına gitti. Sarayın mimarı sıcak yaz gecelerinde koridorları serinletecek hava akımını sağlamak için pencereleri salonların ve odaların üst kısmına açmıştı. Saray sessizdi. Dışarıda dişilere kur yapan kurbağaların sesi duyuluyordu. Seramana, Ramses'in bürosuna giden koridorun taşları üzerinde sessizce ilerledi. Daha önceden tahmin ettiği gibi sarışın er görevinin başında değildi. Gözetleme görevini yapacağı yerde büroya girişi engelleyen sürgüyü yerinden sökmeye çalışıyordu. Kocaman eliyle eri boynundan yakalayan Sardunyalı onu havaya kaldırdı. ''Bir Yunanlı ha? Anasonlu şarabı bir dikişte içen adam olsa olsa Yunanlıdır. Hangi fesat yuvasındansın? Menelaos'un kalıntısı mı yoksa yeni bir komplo mu? Konuş.'' Sarışın delikanlı kısa bir süre debelendi ama ağzından tek bir ses çıkmadı. Onun gevşediğini hisseden Seramana onu yere bıraktı. Delikanlının vücudu bir bez bebek gibi yere serildi. Sardunyalı istemeden delikanlının boynunu kırmıştı.